Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Alice Robb'un Why We Dream, yani Neden Rüya Görürüz adlı kitabı, rüyaları yalnızca tuhaf gece hikayeleri ya da gizli semboller olarak ele almayan bilimsel popüler bir incelemedir. Robb, rüya araştırmalarının tarihini nörobilim, uyku çalışmaları ve psikoloji ile bir araya getirir. Temel sorusu nettir, rüyalar neden vardır ve uyanık yaşamımız için ne işe yarar? Kitap, rüyaların rastgele, zihinsel gürültü olduğu fikrine karşı çıkar. Bunun yerine duygusal deneyimlerin işlenmesi, hafızanın düzenlenmesi, tehditlere zihinsel hazırlık ve yaratıcılık gibi olası işlevleri değerlendirir. Yazarın kişisel lucid rüya merakı, konuyu erişilebilir kılan bir giriş noktasıdır. Fakat kitabın ağırlık merkezi araştırmacılarla yapılan görüşmeler ve bilimsel tartışmalardır. Türkçe'de rüyalar çoğu zaman yorum ve tabir geleneğiyle konuşulur. Robb ise kesin sembolik anlamlar vaat etmek yerine rüyaların kişisel yaşantı ve beden sağlığıyla ilişkisini sorgulamayı önerir. Böylece kitap, gece deneyimlerine daha dikkatli ama daha eleştirel bakmak isteyen okura hitap eder. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak rüyaların rastgele olmadığı fikri ve bilimsel yaklaşım. Robb'un kitabının ana yönelimi, rüyayı anlamsız bir yan ürün sayan eski yaklaşımları yeniden düşünmektir. Yazar, her rüyanın tek ve değişmez bir mesaj taşıdığını söylemez. Böyle bir iddia, hem kişisel deneyimlerin değişkenliğini hem de rüya araştırmasının sınırlarını görmezden gelirdi. Bunun yerine rüyaların, uyku sırasında beynin duyguları, anıları ve gündüz yaşanan sosyal deneyimleri işlemesinde rol oynayabileceğini gösteren çalışmaları anlatır. Bu ayrım önemlidir. Bir rüyadaki trenin ya da evin evrensel bir sözlük karşılığı olduğunu varsaymak başka şeydir, tekrarlayan korku. Kayıp veya çatışma temalarının kişinin yakın dönem yükleriyle bağlantılı olabileceğini araştırmak başka şeydir. Robb, bilimsel açıklamayla rüyaların öznel zenginliğini karşı karşıya getirmez. Beyindeki süreçleri incelemek, rüyanın kişi için taşıdığı duygusal değeri yok etmez. Kitabın yaklaşımı, rüyaları kayda değer bir veri türü gibi ele alır, ancak onları kehanet ya da tanı aracı düzeyine yükseltmez. Bu tutum, rüya tabirlerinin yaygın olduğu kültürel ortamlarda özellikle yararlıdır. Okur, rüyasını kesin hüküm veren bir işaret olarak değil. Zihninin o sırada hangi duygusal ve bilişsel meselelerle meşgul olabileceğine dair sınırlı ama dikkat çekici bir ipucu olarak değerlendirmeye yönelir. İkinci olarak, travma, yas ve ilişki acısının gece işlenmesi, kitapta rüyaların en güçlü olası işlevlerinden biri, zor duyguların işlenmesidir. Ayrılık, yas, travmatik olaylar ve yoğun kaygı rüyalarda doğrudan ya da değişmiş biçimlerde tekrar ortaya çıkabilir. Robb'un aktardığı çerçevede bu tekrar mutlaka kişinin geçmişe saplandığı anlamına gelmez. Uyku, özellikle de rüya görmenin yoğunlaştığı evreler, duygusal anıların daha geniş anı ağlarıyla ilişkilendirildiği bir dönem olabilir. Bu nedenle rüyalar bazen rahatsız edici, mantıksız veya ağır hissedilir. Gündüz bastırılan bir korku, gece daha açık bir sahneye dönüşebilir. Kitap bu olguyu romantikleştirmez. Acı veren rüyaların herkes için kendiliğinden iyileştirici olacağını söylemek yerine rüyaların ruhsal yükle ilişkisini inceler. Rüya günlüğü tutmak ve rüyalar üzerine konuşmak bazı insanlar için tekrar eden duygusal temaları fark etmeyi kolaylaştırabilir. Ancak bu uygulamalar psikolojik ya da tıbbi desteğin yerine geçmez. Özellikle sürekli kabus, travma belirtileri veya ciddi uyku bozukluğu yaşayanlar için profesyonel değerlendirme önem taşır. Robb'un değerli katkısı. Rüya yalnızca gündüz hayatından kaçış olarak değil, gündüz başa çıkılamayan deneyimlerin dolaylı biçimde ele alındığı bir alan olarak düşünmesidir. Bu bakış, rüyanın içeriğinden çok, rüyanın uyandırdığı duyguya dikkat etmeyi teşvik eder. Üçüncü olarak, kabusların sağlıkla ilişkisi. Uyarı işaretiyle tanı arasındaki fark, Why We Dream, kabusların yalnızca kötü bir gece geçirme meselesi olmayabileceğini de ele alır. Bazı araştırmalar. Sıklaşan ya da alışılmadık yoğunluk kazanan kabusların depresyon, travma sonrası, stres ve kimi nörolojik ya da bedensel sorunlarla birlikte görülebildiğini düşündürür. Robb'un anlattığı bu bağlantı, kabusun bir hastalığı tek başına haber verdiği anlamına gelmez. Bu sınırı korumak kitabın bilimsel değerini anlamak açısından önemlidir. Rüyalar kişiden kişiye, dönemden döneme değişir. Stres, ilaçlar, ateş, uyku düzensizliği ve günlük hayat olayları da rüya içeriğini etkileyebilir. Buna rağmen daha önce olmayan, çok sık tekrarlayan, kişiyi uykudan kaçınmaya iten veya gündüz işlevselliğini bozan kabuslar göz ardı edilmemelidir. Kitap böyle durumlarda rüya içeriğine mucizevi bir anlam yüklemek yerine örüntüleri fark etmenin yararını öne çıkarır. Birkaç hafta boyunca uyku düzeni, ilaç değişiklikleri, stres düzeyi ve rüya notları birlikte izlenebilir. Bu notlar gerekirse bir hekimle ya da ruh sağlığı uzmanıyla daha somut bir görüşme yapmayı kolaylaştırır. Rob'un yaklaşımı korkutucu bir rüyayı felaket haberi saymak değildir. Asıl mesele gece yaşantısının beden ve ruh hali hakkında bazen dikkate değer bir geri bildirim sunabileceğini kabul etmektir. Böylece kabus korkunun nesnesi olmaktan çok dikkat edilmesi gereken bir örüntüye dönüşür. Dördüncü olarak tehdit simülasyonu. Neden kovalanma ve çatışma rüyaları görülür? Rob'un tartıştığı dikkat çekici açıklamalardan biri tehdit simülasyonu hipotezidir. Bu görüşe göre rüyalar tehlike, çatışma ve kaçış gibi durumları görece güvenli bir zihinsel ortamda canlandırarak insanın hayatta kalmayla ilgili becerilerine katkı sağlamış olabilir. Kovalanmak, düşmek, kaybolmak ya da bir saldırıdan kaçmak gibi yaygın rüya temaları bu düşünceyle uyumludur. Elbette hipotez, her rüyanın evrimsel bir prova olduğu sonucunu vermez. Rüya bilimi, tek bir teoriyle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Yine de bu çerçeve, rüyaların neden çoğu zaman sakin ve sıradan gündelik işlerden daha gergin senaryolar ürettiğini anlamaya yardım eder. Rob'a ayrıca modern yaşamda çok yer kaplayan telefonlar. Okumak ya da yazmak gibi görece yeni alışkanlıkların rüyalarda beklenenden daha az görünmesi üzerine düşünür. Buna karşılık mücadele, hareket, sosyal karşılaşma ve yön bulma gibi daha eski insanlık deneyimleri sık görülür. Bu gözlem rüyaların gündüzün birebir kaydı olmadığını gösterir. Zihin yaşantıyı seçer, dönüştürür ve dramatikleştirir. Okur için pratik sonuç şudur. Rahatsız edici bir kovalanma rüyasını mutlaka gizli bir kehanet gibi okumak gerekmez. Rüya, daha genel bir baskı, savunmasızlık ya da çözülmemiş gerilim hissini sahneye koyuyor olabilir. Kitap, bu olasılıkları kesin cevaplar değil, dikkatli yorumlama araçları olarak sunar. Son olarak, rüya günlüğü, lucid rüya ve yaratıcı kullanımın sınırları. Rob, rüyalarla daha bilinçli ilişki kurmak isteyenler için rüya hatırlamayı ve lucid rüyayı da inceler. Lucid rüya, kişinin rüya gördüğünü rüya sırasında fark etmesi, bazen de deneyimin belirli yönlerini etkilemesidir. Yazarın konuya ilgisi, kitabın araştırma yolculuğunu başlatan etkenlerden biridir. Ancak kitap lucid rüyayı sınırsız kontrol ya da kusursuz kişisel gelişim tekniği gibi sunmaz. Temel ve daha erişilebilir uygulama, uyanır uyanmaz rüyadan kalan ayrıntıları not etmektir. Bir kişi başta yalnızca birkaç kelime hatırlayabilir. Düzenli kayıt, zamanla kişiler, mekanlar, baskın duygular ve tekrarlayan durumlar arasındaki bağları görünür, kılabilir. Rüyayı biriyle konuşmak da hatırlamayı ve duygusal yansımayı artırabilir. Kitap, rüya ile yaratıcılık arasındaki bağı da bu noktada ele alır. Rüyalardaki alışılmadık birleşimler, yazı, sanat ya da problem çözme için ham madde sağlayabilir. Sporcuların performansla ilgili zihinsel canlandırmalardan yararlanabilmesi de benzer biçimde değerlendirilir. Buna karşın, rüya günlüğü herkese aynı ölçüde iyi gelmeyebilir. Yoğun kabuslar yaşayan birinin sürekli ayrıntı kaydetmesi kaygıyı artırabilir. Dolayısıyla Rob'un önerileri merak ve gözlem için araçlardır. Amaç, rüyayı zorla yönetmek değil, gece zihninin ürettiği deneyimlerden daha dengeli ve bilinçli biçimde yararlanmaktır. Sonuç olarak Why We Dream, uyku bilimine, psikolojiye, hafızaya ve insan zihninin gece nasıl çalıştığına ilgi duyan okurlar için güçlü bir başlangıç kitabıdır. Özellikle rüyalarını sık hatırlayan, kabusların ne anlama gelebileceğini merak eden ya da rüya günlüğü ve lucid rüya gibi uygulamalara ölçülü biçimde yaklaşmak isteyenler kitaptan yarar görebilir. Akademik makale yoğunluğunda bir nörobilim metni arayanlar için kapsamı yeterince teknik olmayabilir. Buna karşılık Rob'un amacı da yalnızca laboratuvar bulgularını sıralamak değildir. Bilimsel araştırmanın nasıl ilerlediğini, rüyalar hakkındaki kültürel varsayımların bu araştırmayı nasıl etkilediğini ve gündelik hayatın rüya deneyimiyle nasıl kesiştiğini birlikte gösterir. Kitabın benzer popüler bilim eserlerinden ayrıldığı yer burasıdır. Rüyaları ne mistik bir şifre kitabına indirger, ne de onları önemsiz beyin artığı diye kenara iter. Duygusal işleme, tehdit simülasyonu, kabuslar, yaratıcılık ve lucid rüya gibi birbirinden farklı başlıkları ihtiyatlı bir bilim diliyle bağlar. Oker, kitabı bitirdiğinde gördüğü her rüyayı çözebilecek bir anahtar elde etmez. Bunun yerine daha yararlı bir şey kazanır. Rüya hakkında hangi soruların makul olduğunu, hangi sonuçların ise fazla kesin olduğunu ayırt etme becerisi. Bu da kitabı kolay cevaplardan çok dikkatli merak duygusunu besleyen, erişilebilir ve dengeli bir rüya araştırması yapar. Destek olmak isterseniz Alice Robb kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.